Ayrım 53.
Bu sözleri söyledikten sonra Julien sustu ve yine azametli bir tavır takınarak "Ama mükafatınızı göreceksiniz, hem de umduğunuzdan fazla," diye ilave etti. Julien bu sözlerini derhal çıkarıp para vermek suretiyle doğruladı. Monsieur Noirot, Madame de Renal hakkında bildiklerini bütün ayrıntılarıyla tekrar anlatmaya koyuldu. Fakat Matmazel Eliza'nın cezaevine kadar geldiğini söylemedi. Bu herif aşağılığın ve şahsiyetsizin biriydi. Julien'in aklına bir şey geldi içinden. "Bu dev gibi herif olsa olsa 3-400 lira para alır," dedi. "Zira hapishanesi hiç de işlek bir yer değil. Benimle beraber İsviçre'ye kaçarsa ona 10 bin frank verebilirim. Asıl işin zor olan yanı onu samimi olduğuma inandırmaktır." Fakat bu kadar alçak bir insanla uzun boylu konuşmayı düşünmek bile Julien'i iğrendirdi, başka şeyler düşünmeye başladı. O akşam bu işe artık olanak da kalmadı zaten. Çünkü Julien'i bir posta arabasına koyup götürdüler. Yol arkadaşlarından, yani jandarmalardan çok memnun kaldı. Ertesi gün Besançon hapishanesine geldiğinde onu lütfedip gotik bir kale burcunun üst katına yerleştirdiler. Julien kalenin mimarisine bakıp 14. yüzyıla ait bir yapı olduğuna hükmetti. Bu mimarinin inceliğine hayran oldu. Kuytu avlunun ta dibinde iki duvar arasındaki dar bir aralıktan muhteşem bir manzaranın bir parçası gözüküyordu. Ertesi gün Julien'i sorguya çektiler ve sonra günlerce rahat bıraktılar. Ruhu sakindi, yaptığı işi gayet basit buluyordu. "Birini öldürmek istedim, şu halde ben de öldürülmeliyim," diyordu. Mamafi zihni uzun boylu bir düşünceye saplanıp kalmadı. Yargılanmak, duruşmanın halk önünde yapılması, kendini savunmak, bütün bunlar can sıkıcı birer olay, ancak zamanı geldiğinde düşünülecek bir takım merasimden ibaretti. Öleceği anı da şimdiden düşündüğü yoktu, karar verildikten sonra düşünürüm diyordu. Bu durumda bile hayat onun için hiç de can sıkıcı değildi, her şeyi başka türlü görüyordu. Artık hiçbir tutkusu kalmamıştı, Mademoiselle de Lamolle de pek az düşünüyordu. Vicdan azabı zihnini işgal ediyor ve özellikle uzun gecelerin sessizliğinde bu yüksek kulede kartal seslerinden başka bir şey duyulmayan zamanlarda Madame de Renal'i ölecek şekilde yaralamadığı için Tanrı'ya şükrediyordu. İçinden hayret edilecek şey diyordu. Monsieur de Lamolle yazdığı mektupla benim ilerideki mutluluğumu kökünden yıktığını sanmıştım. Oysa o mektubun yazıldığı daha 15 gün olmadığı halde o günlerde zihnimi işgal eden şeyleri artık düşünmüyorum bile. Vergi gibi dağlık bir memlekette rahat rahat yaşamak için yılda 2-3 bin lira geliri olmak. O zamanlar mutluymuşum ama kaç para eder, mutlu olduğumun farkında değilmişim. Bazı anlar oluyor, Julien oturduğu sandalyeden sıçrayarak kalkıyor. "Şayet Madame de Renal'i öldürmüş olsaydım kendimi de öldürürdüm," diyordu. "Onu öldürmediğime emin olsaydım kendi kendimden iğrenirdim." Kendimi öldürmek, işte en önemli sorun burada. O kadar kırtasiyeci, zavallı suçluya o kadar çok çullanan, bir nişanla taltif edilebilmek için en dürüst yurttaşı bile dar ağacına göndermekten çekinmeyen şu yargıçlar yok mu? Kendimi öldürebilseydim onların elinden, Vilayet gazetesinin güzel uslup diye nitelendirdiği o küfürlerinden kurtulmuş olurdum. Birkaç gün sonra içinden, "Şöyle böyle daha 5-6 haftalık ömrüm kaldı. Kendimi öldürmek mi? Neden öldürecekmişim? Napolyon da mahvolduktan sonra kendini öldürmedi, yaşadı. Ecel gelinceye kadar yaşadı. Hem şu anda yaşamaktan da zevk duyuyorum. Burada rahatım yerinde," dedi. Bu sözleri söyledikten sonra da gülerek, "Canım da hiç sıkılmıyor," diye ilave etti ve okumak üzere Paris'ten getirtmek istediği kitapların listesini yapmaya koyuldu. Dipnot: Julien Sorel'in bu durumu Fabris'in Parma Manastırı romanındaki durumunu ne kadar hatırlatır. 18. Bölüm. 37. Bölüm. Kalenin Burcu. Bir Dostun Mezarı. Stern. Koridorda büyük bir gürültü işitildi. O saatte yattığı zindana kimse gelemezdi. Kartal bağırarak uçup gitti. Fırtına yatıştı. Çok saydığı papaz Şelan, elinde bastonu titriye titriye içeriye girerek Julien'in kolları arasına atıldı ve ''Ah Tanrım, nasıl oldu da sen bu işi yaptın evladım?'' ''Yok yok, evladım değil, canavar!'' diye bağırdı. Zavallı ihtiyar başka bir söz ilave edecek halde değildi. Julien onun yere düşmesinden korktu ve bir sandalyeye oturtmak zorunda kaldı. Bir zamanlar o kadar gayretli olan bu adam da zamanın sillesini yemiş iki büklüm olmuştu. Eski rahip Şela'nın gölgesi kalmıştı. İhtiyar biraz nefes aldıktan sonra Strasbourg'dan yazdığınız mektupla Verrières fakirlerine dağıtılmak üzere gönderdiğiniz 500 frangı daha ancak evvelki gün aldım. Dağda bulunduğum sırada getirdiler. Artık orada yeğenimin yanında dünyadan elimi ayağımı çekmiş bir durumda oturuyordum. Bu felaketi ise dün haber aldım. Aman Tanrım, olur şey değil. İhtiyar artık ağlamıyordu, sanki kafası durmuştu. Mekanik bir hareketle, bu 500 franga ihtiyacınız olur diye geri getirdim dedi. Kalbi sızlayan Julien, benim paraya falan ihtiyacım yok, size ihtiyacım var aziz rahip diye bağırdı. Param fazlasıyla var. Ama artık onun ağzından doğru dürüst bir cevap alamadı. Rahip Şelan ikide bir ağlıyor, yaşlar yanaklarından aşağı sessizce süzülüyor. Sonra Julien'e bakıyor ve ellerini öptüğünü görünce adeta serseme dönüyordu. Vaktiyle o kadar canlı olan, en soylu duyguları o kadar kuvvetle belirten bu yüz, artık iyiden iyiye durgun bir hal almıştı. Biraz sonra köylü kılıklı bir adam gelip ihtiyarı aldı. Julien'e onu yormak ve fazla konuşturmak doğru değil dedi. Dipnot: fazla konuşturmak, bu kelimeleri yazar sonradan çıkarmıştır. Julien bu adamın Monsieur Chelan'ın yeğeni olduğunu anladı. İhtiyarı böyle beklenmedik bir zamanda görmek onu çok acı bir üzüntüye sürüklemişti. O kadar ki artık ağlayacak halde bile değildi, gözyaşlarını bağrına akıtıyor, her şeyi teselli bulmaz bir şekilde hazin görüyordu. Sanki göğsünde kalbi buz kesilmişti. Madame de Renal'i öldürmek üzere ateş ettiği andan beri bundan daha ıstırap verici bir anı olmamıştı. Ölümü hem de bütün dehşetiyle, bütün çirkinliğiyle biraz önce görmüştü. Fırtınanın önünde bir bulut nasıl dağılırsa işte onun hayatta yükselmek için kurduğu soylu ruh ve büyüklük hayalleri de böylece dağılıvermişti. Bu feci durum saatlerce sürdü. İnsanın manevi varlığı bir kez zehirlendi mi, artık maddi bir takım ilaçlara başvurmak, şampanyadan medet ummaktan başka bir şey kalmaz. Julien bu gibi çarelere başvurmayı kendisi için bir alçaklık sayardı. Kalenin burcundaki daracık zindanında bir aşağı bir yukarı dolaşmakla geçirdiği bu müthiş günün akşamında, ''Ben de amma deliyim ha!'' diye bağırdı. ''Ben de herhangi bir kimse gibi ölecek olsaydım, o zaman bu ihtiyarı görmekle bu kadar derin bir teessüre kapılmam doğru olurdu. Fakat hayatımın böyle ilkbaharında ani bir ölümle can vermek hiç olmazsa beni onun gibi bir ayağı çukurda bir ihtiyar olmaktan kurtaracak.'' Bu düşünceler para etmedi. Her şeye rağmen Julien korkak bir insan gibi teessüre kapılmaktan ve bu ziyaret yüzünden kendini fena halde mutsuz hissetmekten bir türlü kurtulamadı. Artık onda sertlikten, soylu ruh ve o Romalılara özgü yiğitlikten eser kalmamıştı. Ölümü şimdi daha erişilmez bir şey olarak görüyor, eskisi gibi kolay sanmıyordu. İçinden, ''İşte bu benim termometrem olacak.'' dedi. ''Bu akşam ben kellemi giyotine teslim ederken göstermem gereken cesaretin 10 derece aşağısındayım. Oysa daha bu sabah kendimde bu cesareti buluyordum. Hem şu anda bundan ne çıkar? Yeter ki bu cesareti asıl gerektiği anda tekrar bulayım.'' Bu termometre fikri hoşuna gitti ve nihayet bu sayede avunabildi. Ertesi gün uyandığı zaman bir gün önceki halini düşünerek yerin dibine geçti. ''Mutluluğum, huzur ve sükunum tehlikede.'' dedi. Sonra savcıya bir mektup yazarak yanına kimseyi bırakmamalarını rica edecek oldu. Fakat ya Fouquet diye düşündü. Besançon'dan gelmeye kalkar da beni göremezse ne kadar üzülür. Fouquet'i hatırlamadığı belki 2 ay olmuştu. İçinden Strasbourg'dayken elbisemin yakasından başka bir şey düşündüğüm yoktu. Adeta budalaya dönmüştüm. Fouquet'in hayali zihninde canlandı durdu ve kalbini daha çok duygulandırdı. Hücresinde sinirli sinirli dolaşıyor kendi kendine. İşte ölmek için gereken cesaretin 20 derece aşağısına düşmüş bulunuyorum diyordu. Eğer bu zayıflık gittikçe artacaksa bari kendimi şimdiden öldüreyim de olsun bitsin. Enayice ölecek olursam rahip takımından Maslon gibi papazlar ve Valeno cinsinden herifler kim bilir ne kadar sevinirler. Fouquet geldi. Bu sade ve temiz yürekli adamcağız ne kadar şaşkına dönmüştü. Tek düşüncesi o da düşünebildiği zamanlar varını yoğunu satarak gardiyanı elde etmek ve Julien'i kaçırmaktı. Ona Monsieur de Lavalette'in nasıl kaçtığını uzun uzun anlattı. Julien, bu sözlerinle beni üzüyorsun dedi. Monsieur de Lavalette'in masum, benimse suçlu olduğumu unutuyorsun galiba. Farkında olmadan beni ikimiz arasındaki farkı düşünmek zorunda bırakıyorsun. Sonra birdenbire karşısındakinin ne dereceye kadar samimi olduğunu araştırmak ve kuşkulanmak huyu yine depreşti. Sahi mi dedi. Demek bütün varını yoğunu benim için satmaya hazır mısın? Fouquet zihnini kurcalayan düşünceye dostunun aklının da yattığını sanıp söylenerek ona mallarından her birini kaç paraya satabileceğini, tahmininde olsa olsa 100 frank yanıldığını uzun uzun anlattı. Julien, bir taşralı mal sahibinin böyle bir fedakarlığa kalkışması ne soylu bir hareket diye düşündü. Dipnot, yazar taşra kelimesini sonradan köylü kelimesiyle değiştirmiştir. Dişinden tırnağından arttırdı. Onun ne kadar cimri olduğunu gördükçe ben kızarırdım. Şimdi ise bunların hepsini beni kurtarmak için feda ediyor. La Mole konağında gördüğüm ve Rene'yi okuyup duran o yakışıklı gençlerden hiçbirinde bu gibi gülünç meziyetler herhalde yoktur. Dipnot, Chateaubriand'ın romantiklere örnek bir tip yaratan duygusal romanı. Fakat daha paranın değerini bilmeyecek kadar toy olan beni bir yana bırakalım. O züppe Parislilerden hangisi böyle bir fedakarlığı göze alır? Göze alacak olsalar bile bunlar muhakkak ki parayı kendileri kazanmayıp da mirasa konmuş olanlardır. Artık Julien Fouquet'in yaptığı bütün Fransızca yanlışlarına, bayağı hareketlerine aldırış etmiyordu. Dostunun boynuna sarıldı. Hiçbir zaman taşra Paris'e karşı bu kadar büyük bir zafer kazanmamıştır. Dostunun gözlerinde parlayan heyecanı görünce Fouquet artık onun kaçmaya razı olduğuna karar verdi. Böyle yüce bir harekete tanık olmak Julien'e rahip Chelan'ı görünce kaybettiği ruh gücünü tekrar kazandırdı. Julien henüz pek gençti ama bana kalırsa güzel bir fidandı. İnsanların çoğu gibi yaşlandıkça sinirleneceği, iyi kalplilikten ayrılıp işi kurnazlığa vuracağı yerde, tersine gittikçe iyi kalpli oluyor, insanlığı artıyordu. Herhalde o delice güvensizliği karşısındakine durup dururken kuşkulanma tabiatı da zamanla geçecek, bundan kurtulacaktı. Fakat boş yere tahminlerde bulunmak neye yarar? İşi kısa kesmek için her sorulan suale önceden tasarlayarak öldürdüm ya da hiç olmazsa öldürmek istedim diyerek her gün aynı şekilde cevap vermesine rağmen Julien'i sık sık sorguya çekiyorlardı. Fakat yargıç her şeyden önce kırtasiyecinin biriydi. Bunun için Julien'in suçunu itiraf etmesi para etmiyor, o yine belirli soruları sürekli sorup duruyordu. Yargıç bu işi kendisi için bir onur meselesi yapmıştı. Kendisini pis bir zindana atmak istediklerinden ve ancak Fouquet'in uğraşması sayesinde bundan kurtulup yerden 180 basamak yükseklikte bu güzel odada kalabildiğinden Julien'in haberi bile yoktu. Kışlık odunlarını Fouquet'e ısmarlayan kimseler arasında rahip Friller de vardı. Temiz yürekli oduncu ne yapıp yapıp da psikopos yardımcısının huzuruna kadar bu iş için çıkmıştı. Monsieur de Frilair, Julien'in niteliklerini papaz okuluna vaktiyle yaptığı hizmetleri takdir ettiğini, yargıçlarla bu hususta görüşeceğini söyleyince Fouquet'in ne kadar çok sevindiğini tasavvur edersiniz. Dostunu kurtarabileceğini umut etmeye başladı ve kapıdan çıkarken yerlere kadar eğilip, Piskopos yardımcısı hazretlerinden pazar günü kiliseye gelecek fakirlere suçlunun kurtulmasına dua etmeleri için 10 altın dağıtılmasını rica etti. Fouquet çok yanılıyordu. Monsieur de Frilair, Valeno cinsinden bir adam değildi. Bu teklifi kabul etmedi ve hatta köylüye parasını saklamasının daha doğru olacağını anlatmaya çalıştı. İhtiyatsızlık yapmadan daha çok konuşmasının olanaksız olduğunu görünce ona bu parayı yoksulluk içinde kıvranan mahpuslara dağıttırmasını öğütledi. Monsieur de Frilair, şu Julien ne garip bir yaratık diye düşünüyordu. Yaptığı işe bir türlü aklım ermiyor, oysa benim aklımın ermediği şey de yoktur ve olmamalıdır da. Bakalım kim bilir, belki de onu din uğrunda kurban gitmiş biri diye kabul ettiririz. Her ne olursa olsun, bu işin iç yüzünü öğreneceğim ve belki de şu bizi adam yerine koymayan, hatta benden nefret eden Madame de Renal'e bu vesileyle haddini bildireceğim. Kim bilir, belki de şu küçük papaz adayına zaafı olan Monsieur de la Molle de bu sayede barışmak, hem de itibarıma zerre kadar zarar gelmeden barışmak için bir fırsat bulurum. Aralarında birkaç hafta önce bir uzlaşma imzalanmış ve rahip Pirar, Besançon'dan ayrılırken, Julien'in doğuşunda bir takım sırlar olduğunu söylemeyi de ihmal etmemişti. Oysa tam o gün zavallı Julien, Verrier Kilisesi'nde Madame de Renal'i öldürmek üzere ateş ediyordu. Julien için artık ölünceye kadar bir tek fena olay olabilirdi, o da babasının gelip kendisini görmesiydi. Bundan sonra yanına kimseyi bırakmamalarını savcıdan istemek üzere bir dilekçe yazmasının doğru olup olmayacağını Fouquet'e danıştı. Böyle bir anda bir insanın kendi babasını görmekten çekinmesi, temiz yürekli ve büyüklerine saygıda kusur etmeyen oduncunun fenasına gitti. Dostuna karşı birçok kimselerin neden müthiş bir kin beslediklerini sezer gibi oldu. Fakat o anda hissettiği bu şeyi düşenin dostu olmaz diyeceğinden korkarak Julien'e belli etmedi. Yalnız soğuk bir tavırla, herhalde böyle bir emir verilse de babana seni görmesi için müsaade ederler dedi. 38. Bölüm. Nüfuzlu bir adam. Yürüyüşü, davranışı ne kadar anlamlı. Boyu posu ne kadar da ince, zarif. Kimdir bu kadın acaba? Schiller. Ertesi gün kulenin kapıları sabahleyin erkenden açıldı. Julien sıçrayarak uyandı. İçinden, hay Allah kahretsin dedi. Korktuğum başıma geldi. Babam nihayet geldi işte. Keyfim kaçtı doğrusu. Tam bu esnada köylü kıyafetine girmiş bir kadın Julien'in kolları arasına atıldı. Julien onu güçlükle tanıyabildi. Bu gelen kadın Mademoiselle de la Molle'dü. Seni zalim seni dedi. Nerede olduğunu ancak mektubundan öğrendim. Senin bu cinayet dediğin fakat gerçekten şu göğsün içinde çarpan yüreğin büyüklüğünü gösteren, aslında bir öc almaktan ibaret olan hareketini ancak Verrier'de öğrendim. Julien, Mademoiselle de la Molle'e karşı bir soğukluk, henüz kendi kendisine de itiraf edemediği bir soğukluk duyduğu halde onu yine çok güzel buluyordu. Onun hareketlerinde ve konuşmasında nasıl olur da soylu, her türlü çıkardan uzak, kısaca, aşağılık bir ruhun yapabileceği her şeyin kat kat üstünde bir duygu olduğunu sezmezdi. Julien yine sanki bir kraliçeyi sevdiğini sandı. Biraz sonra da hem düşündüğünde hem de konuşmasında eşine az rastlanır bir soylulukla, ''Başıma neler geleceğini açıkça görüyordum zaten.'' dedi. ''Ben öldükten sonra sizin dul bir kadın olarak Monsieur de Croisenois ile evlendiğinizi tahayyül ediyorum. Hayalimde o güzel dul kadının soylu fakat biraz hayalsever ruhu, kendisinin büyük saydığı garip kanlı bir maceradan sonra herkes gibi alçak gönüllülükle hayata boyun eğecek ve genç Markin'in gerçek meziyetlerini takdir edecektir. Siz herkesin mutluluk dediğini, ikbal, servet ve itibar denilen şeyleri kendiniz için bir mutluluk saymaya katlanıyorsunuz. Fakat sevgili Matilde, Besançon'a geldiğiniz duyulacak olursa, Monsieur de Lamolle'ün yüreğine iner. İşte o zaman ben de bu suçu katiyen affedemem. Benim yüzümden adamcağızın o kadar çok üzüldüğü yeter. Hem sonra sizin malum akademi üyesi ona, koynunuzda yılan beslemişsiniz meğerse demez de ne der? Mademoiselle de Lamolle yarı kızgın bir tavırla, doğrusu dedi, bu kadar soğukkanlılıkla düşünebileceğinizi, gelecek hakkında bu kadar çok endişe duyacağınızı hiç aklıma getirmemiştim. Aşağı yukarı sizin kadar tedbirli bir insan olan hizmetçi kız, kendi adına bir yol tezkeresi çıkartmış, yani anlayacağınız, ben posta arabasında Madame Michel'e adıyla seyahat ettim, korkulacak bir şey yok. Peki Madame Michel'e nasıl oldu da benim yanıma bu kadar kolay girdi? Aman Tanrım, sen hep daha ilk görüşte hayran olduğum o üstün, o zeki adamsın vesselam. İlk önce zabıt katibinin eline 100 frank sıkıştırdım. Çünkü benim buraya girmemin olanaksız olduğunu söylüyordu. Fakat parayı aldıktan sonra bu namuslu adam beni bir hayli bekletti, mırın kırın etti. Benden adam akıllı para koparmak istediğini sandım. Bu sözleri söyledikten sonra Matilde sustu. Julien, sonra dedi. Kızma benim küçük Julien'im dedi. Ne yapayım, katibe asıl adımı söylemek zorunda kaldım. Beni güzel Julien'e tutkun Parisli bir işçi kız sanmış. Bunlar onun ağzından çıkan sözler. Ona senin karın olduğuma yemin ettim. Bana seni her gün gelip görebilmem için izin de verecekler. Julien içinden işte buna çılgınlık derler dedi. Bu harekete bir türlü engel olamadım. Ne yapalım, Monsieur de Lamolle o kadar büyük bir soylu ki bu güzel dul kadını alacak genç albayı halk herhalde hoş görür, meseleyi örtbas ediverirler. Zaten yakında ben ölünce her şey unutulur. Bundan sonra Julien kendini Matilde'in aşkına sonsuz bir zevkle bıraktı. Bu bir delilik, bir ruh soyluluğu, kısacası dünyanın en garip şeyi oldu. Genç kadın ona birlikte kendi kendilerini öldürmelerini gayet ciddi olarak teklif etti.